Ayrım 36, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 359. Bir ay geçince Bayan Stansfield tam zamanında randevusuna geldi. Bu kez tertemiz bir mavi elbise giymişti. Bir dükkana gidip askıdan alarak parasını ödediği bu ucuz elbiseyi kendince biraz değiştirmiş ve başkalarından farklıymış gibi bir hava vermeyi başarmıştı. Fakat ayakkabıları elbiseye uymuyordu. O kahverengi ayakkabıları daha önce de görmüştüm. Onu dikkatle muayene ettim ve her bakımdan normal olduğunu anladım. Bunu söyleyince sevindi. O doğum öncesi vitaminlerini buldum Doktor McCarran. Öyle mi? İşte bu iyi. Muzip muzip gülümsedi. Eczacı bunları almamamı önerdi. Tanrı bizi havanda dövenlerden korusun deyince elini ağzına götürerek kıkır kıkır güldü. Farkına varmadan yaptığı bu çocukça hareket ona çok yakışmıştı. Şimdiye dek kendini doktor sanmayan bir eczacıya rastlamadım. Doğum öncesi vitaminleri yenidir. Onun için bunlara kuşkuyla bakıyorlar. Onun öğüdünü dinlediniz mi? Hayır, sizin öğüdünüze uydum. Doktorum sizsiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ciddi ciddi bana baktı. Gülmüyordu artık. Doktor McCarran, karnım ne zaman belli olmaya başlayacak? Ağustos'a kadar belli olmaz sanırım. Şöyle bol kılıklar seçerseniz Eylül'e kadar da pek belli olmaz. Teşekkür ederim. Çantasını aldıysa da hemen kalkmadı. Onun konuşmayı istediğine, fakat söze nereden başlayacağını bilemediğini düşündüm. Çalışan bir kadınsınız sanırım. Başını salladı. Evet, çalışıyorum. Nerede olduğunu sorabilir miyim? Fakat istemezseniz, güldü. Ama bu neşesiz, sert gülüş biraz önceki neşeli kahkahadan çok farklıydı. Bir mağazada çalışıyorum. Bu kentte evlenmemiş bir kadın başka nerede çalışabilir ki? Saçlarına geçici boya sürdüren, sonra bunları küçük bukleler yaptıran şişman kadınlara parfüm satıyorum. Daha ne kadar çalışacaksınız? Bu nazik durumum ortaya çıkana kadar, o zaman şişman kadınları rahatsız etmemem için gitmemi söyleyecekler sanırım. Parmağında yüzük olmayan hamile bir kadının hizmet etmesi, onların dehşete kapılmasına ve saçlarının dümdüz olmasına yol açabilir. Birden gözleri yaşlarla doldu, dudakları titriyordu. Mendilime uzandım ama gözyaşları akmadı, bir damla bile düşmedi. Dolan gözlerini kırpıştırdı, dudakları gerildi, sonra gevşedi. Genç kadın kontrolünü yitirmemeye karar vermişti ve bunu başardı. Doğrusu çok ilginç bir sahneydi. Özür dilerim diye mırıldandı. Bana çok iyi davrandınız. Bu iyiliğinize adi bir hikayeyle karşılık vermeye kalkmam doğru olmaz. Gitmek için kalkınca ben de kalktım. Kötü bir dinleyici değilim. Hem biraz vaktim de var. Bundan sonraki randevuyu iptal ettiler. Hayır diye cevap ver. Teşekkürler ama hayır. Pekala, yalnız başka bir şey var. Evet, hastalarımın, herhangi bir hastamın peşin para vermesini istemem. Henüz gerçekleşmemiş tedavi için para verilmesi doğru değildir. Onun için yani, isterseniz, devam edemeyerek sustum. 4 yıldan beri New York'tayım Doktor McCarran. Hem tutumlu bir insanım. Ağustos ya da Eylül'den sonra biriktirmiş olduğum parayla yaşamak zorundayım. Tekrar çalışmaya başlayana kadar böyle yapmak zorundayım. Bu para pek fazla değil. Bazen, özellikle geceleri bunu düşünerek korkuyorum. Bunları söylerken güzel Ela gözlerini bana dikmişti. Önce bebeğin masraflarını görmenin daha iyi, daha güvenli olacağını düşündüm. Her şeyden önce bu. Çünkü o bebek benim için her şeyden daha önemli. Hem daha sonra o parayı başka şeyler için harcama isteğim çok güçlenebilirdi. Pekala, fakat verdiğiniz parayı henüz hak etmediğimi düşündüğümü de unutmayın. Bu paraya gereksinmeniz olursa söyleyin lütfen. Bayan Davidson'ın içinde yatan ejderhayı da tekrar uyandırayım mı? Yine gözlerinde muzip bir pırıltı belirdi. Sanmıyorum. Ve şimdi doktor? Mümkün olduğu sürece çalışmak istiyorsunuz değil mi? Olabildiğince uzun süre ha? Evet, bunu yapmam gerekiyor. Neden sordunuz? Gitmeden önce sizi korkutacağım sanırım dedim. Gözleri hafifçe büyüdü. Bunu yapmayın, zaten korkuyorum. İşte bu yüzden bunu yapacağım. Oturun Bayan Stansfield. Öyle durduğunu görünce lütfen diye ekledim. İstemeye istemeye oturdu. Ben de masamın köşesine iliştim. Oldukça zor, kimsenin imrenmeyeceği bir durumdasınız. Yine de son derece sakin hareket edebiliyorsunuz. Konuşacak oldu ama elimi kaldırıp ona engel oldum. Bu iyi, sizi kutlarım. Fakat mali durumunuzu düşünerek bebeğe zarar verdiğinizi görmek istemem. Bir aslan vardı. Kendisi bütün ısrarlarıma karşın aylarca korse giydi. Hamileliği ilerledikçe korseyi daha sıkıyordu. Kafasız, budala, iç sıkıcı ve güzelliğine düşkün bir kadındı. Aslında o bebeği istediğini de sanmıyorum. Artık günümüzde partilerde sözü edilen bilinçaltı kuramına da pek inanmam. Fakat bunu kabul edecek olsaydım, kadının içinde bir şeyin bebeği öldürmeye çalıştığını söyleyebilirdim. Peki bebeği öldürdü mü? Yüzü taş gibiydi. Hayır, böyle bir şey olmadı. Sadece bebek geri zekalı doğdu. Belki bebek yine de geri zekalı olacaktı. Aksini iddia etmiyorum. Bu tür şeylere neyin yol açtığını bilmiyoruz. Ama o kadın da buna yol açmış olabilir. Genç kadın alçak sesle, ne demek istediğinizi anlıyorum diye mırıldandı. 6 hafta daha çalışabilmek için sıkı korseler içine girmemi istemiyorsunuz. Bunu düşünmüş olduğumu itiraf etmeliyim. Onun için korkutmanıza teşekkür ederim. Bu kez onu kapıya kadar geçirdim. Ona bankadaki hesabında ne kadar parası olduğunu, durumunun nedenli kötü olduğunu sormak isterdim. Ama böyle bir soruya cevap vermezdi. Onun için vitaminler hakkında bir şaka yapmakla yetindim. Genç kadın çıkıp gitti. Ertesi ay sık sık onu düşündüğümü fark ettim. Ve... Johansson o anda McCarroll'ın hikayesini kesti. Eski arkadaştılar ve hepimizin aklına gelen soruyu sormaya hakkı vardı sanırım.
''Ona aşık mıydın Amlin? Bu yüzden mi kadının gözleri, gülüşü ve sık sık onu düşündüğünden söz ediyorsun?''
McCarran'ın sözünün kesilmesine sinirleneceğini sanıyordum ama böyle bir şey olmadı. ''Bu soruyu sormaya hakkım var.'' dedi ve susup gözlerini ateşe dikti. Uyuklar gibiydi. Sonra kuru bir odun çatır çatır yanmaya başladı ve kıvılcımlar fırladı. McCarran önce Johansson'a sonra bize baktı. Hayır, ona aşık değildim. Onun hakkında söylediğim sözler, bu tür şeylere aşık olmak üzere olan biri söylerdi. Böyle biri kadının gözlerini, giydiklerini, gülüşünü fark ederdi. Piposunu yakarak birkaç nefes çekti, sonra çakmağını kapatıp ceketinin cebine attı. Hoş kokulu duman ağır ağır başının üstünde yükseldi. Ona hayrandım, kısacası bu işte. Kadının her gelişinde bu hayranlığım artıyordu. Bazılarınız bu yüzden onu sevdiğimi sanabilirsiniz. Fakat gerçekten çok uzak bir şey olur bu. Kadın hikayesini o 6 aylık filan süre içinde bölüm bölüm anlattı. Bunu duyduğunuzda kendisinin de söylediği gibi adi bir şey olduğunu anlayacaksınız. Sandra Stansfield binlerce kız gibi bu kente küçük bir yerden gelmişti. Belki Iowa ya da Nebraska'dan gelmişti. Belki de Minnesota'dan. Artık bunu anımsamıyorum. Yaşadığı küçük kentin lisesinde sahneye çıkmıştı. Daha sonra oradaki tiyatro derneğinde çalışmıştı. Haftalık gazetede dünyadan haberi olmayan bir ahmak onun oyun gücünü övmüştü. Bunun üzerine kız sahnede şansını denemek için New York'a gelmişti. Bu konuda da mantıklıydı. Böyle mantıksızca bir amacı olmasına karşın yine de kafasını kullanmaya çalışmıştı. Bana New York'u seçtiğini söyledi. Hollywood'a gitmeyi düşünmemişti. Çünkü bir kafeteryada gazoz içerken görülüp beğenilen bir kızın ertesi gün Clark Gable ya da Fred McMurray'in karşısında oynadığını yazan sinema dergilerine hiç inanmıyordu. New York'a gelmişti çünkü orada tiyatroya girebilmek daha kolaydı. Hem onu filmlerden çok tiyatro ilgilendiriyordu. Büyük bir dükkanda iş bularak parfüm satmaya başladı ve bir tiyatro okuluna yazıldı. Zeki ve son derece kararlı bir kızdı. Çelik gibi bir iradesi vardı ama o da herkes gibi insandı. Üstelik yalnızdı. Küçük bir Orta Batı kentinden gelen ve tek başına kalan genç kızlar bu yalnızlığın ne olduğunu bilirlerdi. İnsanın doğduğu yeri özlemesi sandığımız gibi daima belirsizce hissedilen güzel bir duygu değildir. Bazen keskin bir bıçak bir hastalık halini de alabilir. Bu yüzden insanın yaşama bakış açısı değişebilir. Yolda gördüğü yüzlerin sadece kayıtsız değil, çirkin hatta kötü olduğunu düşünebilir. Bu özlem gerçek bir hastalıktır. Yerinden sökülen bir ağacın duyduğu acıyı bilemezsiniz. Sandra Stansfield gerçekten hayran olunacak bir kızdı ve çok kararlıydı. Sonunda o da aynı özlemi duydu. Gerisini anlatmaya bile gerek yok. Tiyatro kurslarında genç bir adam vardı. İkisi birkaç kez buluştular. Kız onu sevmiyordu fakat bir arkadaşa gereksinmesi vardı. Erkeğin arkadaş olmadığını ve hiçbir zaman olamayacağını anladığında ortada bir gerçek vardı. Seks ilişkisi. Kız hamile kaldığını anlamıştı. Genç adama durumu açtı. O gerekeni yapacağım ve senin yanından ayrılmayacağım diye karşılık verdi. Bir hafta sonra da adres bırakmadan oturduğu pansiyondan ayrıldı. İşte kız da o zaman bana geldi. Sandra Stansfield'a hamileliğinin 4. ayında solunum metodunu öğrettim. Günümüzde buna Lamaze yöntemi deniliyor. O günlerde Bay Lamaze henüz adını bile duyurmamıştı. Sık sık o günlerde diyorum, bunun için özür dilerim ama böyle söylememek elimde değil. Anlattıklarım ve anlatacaklarımın büyük bölümü o günlerde geçti. İşte o günlerde, yani 45 yıl önce Amerikan hastanelerinden birinin doğum odalarına girseydiniz, seslerden tımarhaneye düştüğünüzü sanırdınız. Deli gibi ağlayan kadınlar, ölmüş olmayı istediklerini söyleyerek feryat eden kadınlar, bu acıya dayanamayacaklarını haykıran kadınlar, bağırarak günahlarını bağışlaması için İsa'ya yalvaran kadınlar, babalarını ve kocalarını şaşırtacak kadar açık saçık küfürleri haykıran kadınlar. Bütün bunlar doktorlarca doğal kabul edilmekteydi. Aslında kadınların çoğunun doğum sancısı arasında inlemeleri ve kendilerini zorlarken çıkan sesler dışında doğumlar sakin geçerdi. Ama yine de bu saydıklarım doğal kabul ediliyordu. Bu bağrışmalara biraz da doktorların neden olduğunu söylemek zorundayım. Hamile kadınlar doğurmuş arkadaşlarından, akrabalarından türlü korkunç şey duymuşlardı. Size bir olayın can yakacağı söylenirse canınız yanar. İnanın bu doğrudur. Acının büyük bölümü beyindedir. Kadın doğum yapmanın dayanılmayacak kadar acı verdiği fikrini benimserse doğum sırasında bu korkunç acıyı çeker. Hele annesi, ablaları, evli arkadaşları ve doktoru da doğumun acı verdiğini söylemişlerse kadının beyni acı çekmek için kendisini hazırlamış demektir. 6 yıllık doktordum ve kadınların başlıca iki sorunla karşılaştıklarını görüyordum. Kadınlar sadece hamileliği ve doğacak bebek için hazırlık yapmak gerektiğini düşünmüyorlardı. Onlar ölüm gölgesi vadisine girdiklerine inanıyorlardı. Çoğu işlerini yoluna koymaya çalışıyordu. Böylece onlar ölünce kocaları kendi başlarına her şeyi idare etmeyi başarabileceklerdi. Şimdi doğum konusunda ders verecek değilim. Bunun ne zamanı ne de yeri. Fakat o zamanlardan çok önce Batı ülkelerinde doğum yapmak son derece tehlikeli sayılıyordu. 1900'lerde başlayan tıptaki gelişmeler sayesinde doğumun tehlikesi azaltılmıştı. Ne var ki doktorlardan pek azı bebek bekleyen annelere bunu anlatma gereğini duyuyordu. Bunun nedeni de ancak Tanrı bilir. Bu yüzden de doğum odalarının tımarhaneye dönmesine şaşmamak gerekirdi. O zavallı kadınlar zamanlarının yaklaştığını hissediyor, makinenin büyük hızla çalıştığını anlıyorlardı. Bu yüzden inanılmaz bir şaşkınlık duyuyorlardı. İşte bu duygularını acı sanıyor ve çoğu da kısa süre sonra bir köpek gibi ıstırap çekerek öleceğine inanıyordu. Ben gebelik konusunda elime geçen her şeyi okurken sessiz doğum ve solunum metodunu öğrendim. Haykırmak kadının fazla enerji kaybetmesine yol açıyordu. Oysa bu enerji bebeğin vücuttan çıkarılması için kullanılabilirdi. Bağırmak vücudun birden savaşa hazır duruma gelmesine neden oluyordu. Kana fazla miktarda adrenalin karışıyor, soluklar sıklaşıyor, nabız hızlanıyordu. Oysa bunların hepsi gereksizdi. Solunum metodu annenin o anki işiyle ilgilenmesini ve vücudun kendi kaynaklarından yararlanarak acıyla başa çıkmasını sağlayan bir yöntemdi. O sıralarda Hindistan'da, Afrika'da bu yöntem uygulanıyordu. Amerika'da kızılderili kabilelerinden bazıları bunu biliyordu. Ama batılı doktorların buna pek aldırdıkları yoktu tabii. Meslektaşlarımdan biri olan çok zeki ve aklı başında biri benim hamilelik broşürümü 1931 sonbaharında okuyup solunum metodu bölümünün etrafını kırmızı kalemle çizmişti. Yanında da pis zencilerin batıl inançlarına bu kadar meraklı olsam gazeteciye gidip bir garip hikayeler dergisi alırdım diye yazmıştı. Onun önerdiği gibi broşürden o bölümü kesip çıkarmadım. Fakat bu metot bazen başarılı, bazen başarısız oldu. Bazı kadınlar bundan yararlanarak kolaylıkla doğum yaptılar. Bunun temel ilkesini iyi kavrayan, fakat doğum sancıları başlayınca iradelerini yitiren diğer kadınlarda solunum metodu işe yaramadı. O kadınların çoğunun bu yöntemi duymamış olan iyi niyetli akraba ve dostlar tarafından etkilendiğini anladım. Onlar bilmedikleri bir şeyin işe yaramayacağını düşünmüş ve hamile kadınlara da bunu söylemişlerdi. Bu metoda göre iki tür doğum birbirinden çok farklı olmakla birlikte yine de genel olarak benziyordu. Bunun dört evresi vardı. Kasılmalar, bunu izleyen ağrılar, doğum ve sonun atılması. Kasılmalar karın ve hafsala kısmındaki kasların sertleşmesiydi. Bebek bekleyen bir anne bunun genellikle 6. ayda başladığını hissederdi. İlk kez gebe kalan kadınların çoğu karın ağrısı gibi kötü bir şey umarlardı. Fakat bunun daha hafif ve güçlü bir fiziksel duygu olduğunu bana anlattılar. Solunum metodunu uygulayan bir kadın kasılmanın yaklaştığını, geldiğini hissettiğinde ölçülü şekilde soluk alıp veriyordu. Her soluk tıpkı Dizzy Gillespie'nin trompet çalması gibi püfleyerek veriliyordu. Doğum başlangıcı ara ağrılar her 15 dakikada bir ya da benzeri sürelerde geliyordu. O zaman kaslar daha da sertleşmekteydi. Bu evrede kadın bir maraton koşucusu gibi uzun soluklar alıyor ve nefesini daha uzun sürede veriyordu. Ağrı ne kadar şiddetli olursa soluk da o ölçüde ağır alınıp verilmekteydi. Broşürümde buna dalgaların üstünde gitmek adını vermiştim. Doğum sırasında kadın kesik kesik soluyordu. Buna lokomotif adını koymuştum. Günümüzde Lamaze'yi uygulayanlar bundan çuf çuf solunum diye söz ediyorlar. Bebek doğacağı sırada en yoğun ağrılar söz konusudur. Kadın aynı anda itmeyi, bebeği vücudundan atmayı şiddetle arzular. İşte bu anda o eşsiz ve korkunç makine bütün gücüyle çalışmaktadır. Rahim ağzı iyice açılmıştır. Bebek doğum kanalındaki kısa yolculuğuna başlamıştır. Bu andan itibaren solunum metodunu uygulayan kadın kısa kısa soluklar alıp verir. Yani ciğerlerini havayla tam doldurmaz, kontrollü bir şekilde solur. Bu tıpkı tren taklidi yapan çocukların çıkardığı sesi andırır. Bütün bunlar vücut için yararlıdır. Annenin vücudundaki oksijen sistemleri acil duruma geçirmeden üst düzeyde kalır. Kadının aklı başındadır ve sorulan sorulara cevap verebildiği gibi doktorunun söylediklerini de solunum metodunun kadını etkilemesi daha da önemlidir. Kadın gerçekten çocuğunun doğumuna katkıda bulunduğunu, bir bakıma çocuğun doğumunu yönettiğini hisseder. Bu da onun kendisini iyi hissetmesine, bu olayın ve acıların üstüne çıkabilmesine neden olur. Bu durumda her şeyin kadının kafasına bağlı olduğunu anlıyorsunuz tabii. Bu bakımdan Sandra Stansfield ideal bir hasta sayılırdı. Solunum metodu konusunda kafasında kuşkular yaratacak ne bir yakını ne de arkadaşı vardı. Ayrıca iradeliydi ve bu yöntemi bir süre tartıştıktan sonra da bana inandı. İlk seferinde bu biraz da insanın kendisini hipnotize etmesine benziyor değil mi diye sordu. Sevinerek bunu kabul ettim, tamam. Fakat bu yüzden bu metodun bir numara olduğunu düşünmemelisiniz. Çünkü böyle düşünürseniz doğum sırasında başarılı olamazsınız. Hiç de öyle düşünmüyorum. Size büyük minnet duyuyorum. Bu yöntemi tam uygulayabilmek için gereken şekilde soluk almaya kendimi alıştıracağım. Buna çalışacağım Doktor McCarran. Solunum metodu onun için yaratılmıştı sanki. Bana çalışacağını söylediğine sadece gerçeği açıklamıştı. Ama bu arada solunum metodu onun kişiliğine de tam uygundu. Dünya yumuşak başlı kadın ve erkeklerle doludur. Bunlardan bazıları çok iyi insanlardır. Ama dünyada hayatlarının geminden yakalayarak bunu bildikleri gibi yönetmeyi isteyen kimseler de vardır. İşte Sandra Stansfield da onlardan biriydi. Genç kadının solunum metodunu tam anlamıyla benimsediğini söylemekle durumu abartmıyorum. Onun parfüm sattığı büyük mağazada son gün başından geçenler de bu düşüncemi kanıtlıyor sanırım. Genç kadının para kazanmasını sağlayan iş Ağustos ortalarında sona erdi. Sandra sağlıklı, ince uzun bir kadındı. Bu ilk çocuğuydu tabii. Hangi doktora sorarsanız böyle bir kadında hamileliğin ilk 4-5 hatta 6 ay belli olmayacağını söyler. Ama birden bir gün her şey belli olur. Kadın Eylül'ün ilk günü muayeneye geldi ve acı acı gülerek ''Sizin solunum metodu başka bir işe daha yaradı.'' dedi. ''Ne demek istiyorsunuz?'' Birine çok kızdığınızda ona kadar saymanıza gerek yok diye cevap verdi. Ela gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Fakat siz böyle soluk alıp vermeye başlayınca insanlar çıldırdığınızı sanıyorlar. Olanları ısrarıma gerek kalmadan anlattı. Her zamanki gibi son pazartesi sabahı da işe gitmişti. Fakat bu arada incecik duran vücut o hafta sonu birden değişmişti. Yani Sandra Stansfield'ın hamile olduğu belliydi artık. Ya da onu bir süredir gözlemekte olan amiri kadın sonunda kuşkularının gerçek olduğu kanısına varmıştı. Bayan Kelly adındaki kadın buz gibi bir sesle "Öğle tatilinde seni odamda görmek istiyorum" dedi. Oysa daha önceleri bu kadın Sandra'ya dostça davranmıştı. Ona liseye giden iki çocuğunun resimlerini göstermiş, zaman zaman birbirlerine yemek tarifleri vermişlerdi. Bayan Kelly ona sık sık "İyi bir gençle tanışmadın mı henüz?" diye sorardı. İşte şimdi o dostluktan da yumuşaklıktan da eser yoktu o gün. Sandra Stansfield, Bayan Kelly'nin odasına girdiğimde başıma ne geleceğini biliyordum diye anlattı. Daha önce pek yumuşak olan kadın sert bir tavırla konuştu. "Başın dertte." Sandra Stansfield "Evet" diye cevap verdi. "Bazı kimseler bu duruma böyle diyorlar." Bayan Kelly'nin yanakları kıpkırmızı kesildi. "Kendini pek akıllı sanıp benimle böyle konuşmaya kalkma. Zaten karnının durumundan hiç de akıllı olmadığın belli."
36. ayrımın sonu. Sayfa 369.